Babalar ve Oğullar. Turgenev.
Ayrım 12.
Viktor, ne domuzsun sen? Öğle yemeği uzun sürdü. İlk şişe şampanyadan sonra ikincisi, üçüncüsü, hatta dördüncüsü de geldi. Eudoksiya durmadan gevezelik ediyor, Sitnikov da onunla yarışıyordu. Evliliğin nasıl bir şey olduğu, bir ön yargı mıydı evlilik, yoksa bir cinayet mi? İnsanların dünyada eşit olarak gelip gelmedikleri ve kişilik özü kesin kes nedir gibi konular üstünde bol bol konuştular. Sonunda toplantı öyle bir duruma geldi ki içtiği şaraptan yüzü kızarmış olan Eudoksiya yayvan parmak uçları ile akorsuz bir piyanonun tuşlarına vurarak boğuk bir sesle önce Çingene türküleri, arkasından da Seymour Schiff'in Granada uykuya daldı baladını söylemeye başladı. Yakıcı öpüşlerle birleşsin dudaklarımız parçası söylenirken Sitnikov başını atkısıyla sarıp ölen aşığı canlandırmaya kalktı. Arkadi dayanamadı daha fazla. Baylar, bedlama benzedi burası diye bağırdı. Konuşmalara arada bir alaycı bir iki sözcükle katılan, çünkü sadece şampanya ile ilgileniyordu, Bazarov gürültüyle esnedi, kalktı yerinden. Ev sahibi hanımın iznini almaksızın Arkadi ile çıktı dışarı. Sitnikov fırladı onların ardı sıra, gitti. Ne diyorsunuz onun için diye sordu arkadaşlarının sağından solundan sıçrayarak. Demedim mi, harika bir kişiliği vardır diye. Keşke ona benzer birçok kadın tanıdığımız olsaydı. Üstün bir ahlak örneği kendi bakımından. O sırada önünden geçtikleri vodka satan bir dükkanı göstererek Bazarov, sayın pederinin şu dükkanı da bir ahlak örneği mi diye mırıldandı. Sitnikov bir kahkaha daha attı. Soyundan sopundan çok utanırdı. Bazarov'un beklenmedik teklifsizliğinden ötürü böbürlensin mi, güncensin mi bilemedi. Birkaç gün sonra verildi valinin balosu. Matvey İliç gerçekten günün kahramanıydı. Soylular başı valiye saygısından geldiğini söylüyordu herkese. Vali ise balo tam hızını aldığı, kendisi de kıpırdamadan bir yanda durduğu zaman bile buyruklar vermeyi unutmuyordu. Matvey İliç'in tatlı davranışları büyüklük taslayışı ile dengeliydi. Herkese tatlı bir söz bulup söylüyordu. Kimine tiksintisini katıp, kimine saygısını belirterek. Nazikti. Tam bir Fransız kibarıydı. Bütün hanımlara yüksek bir memura yakışır, gürültülü kahkahalar patlatıyordu boyuna. Kimsenin katılmadığı. Arkadiy'in sırtına vurdu ve yüksek sesle "Genç yeğenim" dedi ona. Eski bir frak giymiş olan Bazarov'a dalgın fakat yukarıdan bir bakışla iltifat etti geçer ayak ve ancak "ben" pek çok gibi birçok sözcükten başkası duyulmayan belli belirsiz fakat dostça bir takım sözler mıldandı. Sitnikov'a parmağını uzatarak gülümsedi ama o sırada başka birini selamlamak üzere başını çevirmişti bile. Baloya giysisinin altına krinolin takmadan ve kirli eldivenlerle saçlarının arasında bir cennet kuşu ile gelmiş olan Bayan Kukşina'ya bir anşante lütfetti. Çok kalabalık vardı. Dans edenler de az değildi. Siviller duvarın dibine birbirine sokulmuş duruyorlardı. Ama subaylar durmadan dans ediyorlardı. Hele bunlardan 6 hafta kaldığı Paris'te Zut, Ah Fistre, Monbibi gibi bir takım bayağı ünlemler öğrenmiş olan biri durmak bilmiyordu. Bu sözleri gerçek bir Parisli gibi şık söylüyor fakat siavi yerine sujura ya da muhakkak yerine de absolument sözcüklerini kullanıyordu. Fransızların dillerini melekler gibi comme des anges konuştuğumuza bizi inandırmak gereğini duymadıkları zaman alay ettikleri o eski Rusça Fransızca karışımı anlaşılmaz dili yeğliyordu. Daha önce bildiğimiz gibi Arkadi kötü dans ediyordu. Bazarov ise hiç kalkmıyordu dansa. İkisi bir köşeye çekilmişlerdi. Sitnikov da geldi yanlarına. Alaycı bir yüzle ve birbiri ardından iğneli sözler yumurtlayarak küstah küstah çevresine bakıyor, tümden keyifli görünüyordu. Birden yüzü değişti. Arkadi'ye dönerek daha çok sıkıntılı bir sesle "Bayan Odintsov geldi" dedi. Arkadi arkasına baktı ve uzun boylu, siyahlar giymiş bir kadının kapıda durduğunu gördü. Kadın vakarlı haliyle onu çarpmıştı. Çıplak kolları süzülüyordu ince belinin üstünde. Pırıl pırıl saçlarından yuvarlak omuzlarına ufak küpe çiçeği dalları sarkıyordu Zarifçe. Hafif çıkık beyaz alnının altından parlak gözleri sakin ve zeki, kaygılı değil, sakin bakıyordu ve belli belirsiz bir gülümseme seziliyordu dudaklarında. Yüzünde sevgi ve iyilik dolu bir güç ışıyordu. "Tanışıyor musunuz onunla?" diye sordu Arkadiy Sitnikov'a. "Çok iyi tanırım. Onunla tanıştırmamı ister misiniz?" "Rica ederim, bu kadrilden sonra." Bazarov'un gözleri de takılmıştı Bayan Odintsov'a. "Ne çarpıcı şey o öyle," dedi. "Başka kadınlara hiç benzemiyor." Kadril bitince Sitnikov Arkadiy'i Bayan Odintsov'un yanına götürdü ama onunla tanışık gibi görünmüyordu pek de. Kadının şaşkın bakışları altında kekelemeye, bocalamaya başladı. Fakat Arkadiy'in adını duyunca Bayan Odintsov'un yüzü aydınlandı. "Nikolay Petrovich'in oğlu musunuz?" diye sordu ona. "Evet, babanızı iki kez gördüm. Çok duydum ondan söz edildiğini," diye ekledi kadın. "Tanıştığımıza çok sevindim." O sırada bir yaverçika geldi ve Kadril için ricada bulundu. Kadın kabul etti. "Demek dans ediyorsunuz?" diye sordu Arkadiy saygıyla. "Evet, dans ederim. Ama neden sordunuz öyle? Dans için yaşlı mı görünüyorum size?" "Affedersiniz, onu demek istemedim. Öyleyse mazurka için ricada bulunabilir miyim?" Bayan Odintsov candan gülümsedi. "Elbette," dedi ve Arkadiy'e yukarıdan değil de evli ablaların kendilerinden çok küçük kardeşlerine baktıkları gibi baktı. Bayan Odintsov Arkadiy'den biraz büyüktü. 29 yaşlarındaydı. Fakat aralarındaki yaş farkının pek büyük olmamasına karşın Arkadiy kendisini onun yanında bir çocuk, bir öğrenci gibi buluyordu. Matvey İliç yaklaştı, kurumlu kurumlu ve övücü sözlerle Arkadiy yana çekildi ama hep ona bakıyordu. Hatta Kadril boyunca gözlerini ondan ayıramadı. Kadın kavalyesi ile de vali ile olduğu gibi rahat konuşuyordu. Başını ve gözlerini çevresine çevirerek ve iki kez tatlı tatlı güldü. Burnu çoğu Rus burunları gibi hafif inceydi. Yüzü de öyle saydamca parlak değildi. Ama Arkadiy o güne değin böylesine büyüleyici bir kadınla karşılaşmamış olduğu kanısına vardı. Sesi kulaklarından gitmiyordu. Giysisinin kıvrımları bile başka türlü dalgalanıyordu. Ve hareketleri olağanüstü akıcı, doğaldı. Arkadiy mazurkanın başlaması ile dansa kalktıkları zaman arasında bir çekingenlik duydu. Onu konuşmaya çekmek istedi fakat elini saçlarının üzerinde gezdirdi, söyleyecek bir tek söz bile bulamadı. Gerçi uzun sürmedi çekingenliği, heyecanı. Bayan Odintsov'un sakinliği ona da geçti ve bir çeyrek içinde konuşmaya başladı. Babasını, amcasını, Petersburg'daki ve köydeki yaşamını anlattı ona. Bayan Odintsov yelpazesini açıp kapayarak onu kibarca bir ilgiyle dinliyordu. Konuşması biri gelip de kadını dansa davet ettiği zaman kesiliyordu. Sitnikov da başkaları gibi onu iki kez dansa kaldırdı. Bayan Odintsov dans bitince onun yanına geliyor, oturuyordu. Eline yelpazesini alıyordu gene. Arkadiy onun yanında olmaktan mutluluk içinde anlatıyor, kadının gözlerinin içine, güzel alnına, o tatlı, o vakur, zeki yüzüne bakıyordu. Kadın gerçi az konuşuyordu ama söylediklerinden dünyanın farkında olduğu anlaşılıyordu. Onun kimi gözlemlerinden Arkadiy şu sonucu çıkarıyordu ki bu kadın görmüş geçirmiş ve aklını birçok... "Yanınızda duran kimdi?" diye sordu ona Bayan Odintsov. "Bay Sitnikov sizi bana tanıştırmaya getirirken." "Demek dikkatinize çarptı o," diye bir soruyla karşılık verdi Arkadiy. "Ne harika bir yüzü var değil mi?" "Arkadaşımdır, Bazarov." Arkadiy arkadaşını anlatmaya koyuldu. Öylesine ayrıntılı ve öylesine heyecanla konuştu ki Bayan Odintsov başını çevirdi, ona dikkatli dikkatli baktı. Bu sırada mazurka sona eriyordu. Arkadiy damından ayrıldığı için üzüldü. Neredeyse bir saatini onunla ne mutlu geçirmişti. Gerçekten kadın ona bir lütufta bulunmuş gibi teşekkür borcu duydu. Ama gençlerin yüreğine ağır gelmez bu çeşit duygular. Müzik durdu. "Mersi," diye mırıldandı Bayan Odintsov. "Gelip beni ziyaret etmeye söz verdiniz. Arkadaşınızı da getirin. Hiçbir şeye inanmamak yürekliliğini gösteren bir kimseyi tanıyacağım için çok meraklanıyorum." Vali geldi Bayan Odintsov'un yanına, yemeğin hazır olduğunu bildirdi ve düşünceli bir halde kolunu verdi ona. Ayrılırken kadın döndü, bir daha gülümsedi Arkadiy'e ve başıyla selamladı onu. Arkadi eğilerek karşılık verdi, sonra da gözleriyle izledi onu. Gümüş pırıltılı, koyu ipeğe sarılmış vücudu ne harika görünüyordu ona. Daha şimdiden unutmuştur bile benim varlığımı diye düşündü ve işinin bitik olduğunu anladı. Diye sordu Bazarov, Arkadi'yi döner dönmez bulunduğu köşeye. Tadını çıkardın mı? Beyefendinin biri senin hanımefendi için o la la diye anlatıyordu demin duygularını. Ama kendisi de bu dalanın biriydi herhalde. Sen ne diyorsun bakalım? Şey mi bu hanım? Ne demek istediğini anlamıyorum diye karşılık verdi Arkadi. Vah yavrum, ne saflık bu. Öyleyse senin anlattığın o adamın ne demek istediğini de anlayamadım. Bayan Odinsov çok hoş, bunda hiç kuşku yok. Ama öyle soğuk ve çekingen ki. Saman altından bilirsin ya, dedi Bazarov. Soğuk diyorsun, öylesinde iş vardır. Dondurma seversin değil mi? Olabilir diye mırıldandı Arkadi. Ben bu işlerden anlamam. Tanışmak istiyor seninle. Ziyaretine gittiğim zaman seni de getirmemi istedi. Kim bilir beni nasıl anlatmışsındır. Neyse, iyi etmişsin. Beni de götür. Nasıl bir kadın olursa olsun, ister taşralı bir dişi kaplan, ister bayan Kukşina gibi emansip, öyle bir omuzları var ki çoktandır böylesini görmemiştim. Bazarov'un alaycılığı Arkadi'nin sinirine dokundu ama çoğu zaman olduğu gibi gerçekten karşı olduğu bu kusurundan ötürü ona sitem etmedi. Kadınlara düşünce özgürlüğünü niçin tanımak istemiyorsun diye sordu alçak sesle. Çünkü yavrum, gözlemlerin beni şu kanıya götürüyor ki özgür düşünceli kadınlar kaknem olur. Ve burada durdu konuşma. İki genç yemekten hemen sonra ayrıldılar oradan. İkisinden de en ufak bir ilgi görmediği için gururu derinden yaralanmış olan bayan Kukşina hain hain, biraz da isteksizce sabahın dördünde Snikov ile Pars usulü polka mazurka oynadı. Bu öğretici gösteriyle sona erdi valinin balosu. Ertesi gün bayan Odinsov'un kaldığı otelin merdivenlerinden çıkarlarken Bazarov, görelim bakalım bu ne türden bir memeli diyordu arkadaşına. Pek sağlam ayakkabı olmadığını seziyorum. Şaşırtıyorsun beni diye bağırdı Arkadi. Nasıl olur? Sen ki herkes için, sen Bazarov, dar bir ahlak anlayışına yaslanarak, sende de amma kafa var ha diye sözünü kesti onun Bazarov ilgisizce. Bizim dilimizde sağlam olmayan sözünün sağlam anlamına geldiğini bilmiyor musun? Elbet sağlam ayakkabı olmamak daha iyidir benim için. Daha bu sabah bana onun garip bir evlilik yaptığını söylemedin mi? Oysa zengin bir yaşlı ile evlenmek benim kafama göre hiç de garip değildir. Tam tersine akıllıca bir iştir. Kente dönüp dolaşan dedikodulara inanmıyor ama bizim o aydın valimiz gibi ben de bu dedikoduların bir temele dayandığını düşünmekten hoşlanıyorum. Arkadi karşılık vermedi ve odanın kapısını çaldı. Sırtında uşak giysisiyle genç bir hizmetkar, iki arkadaşı bütün Rus otel odaları gibi çirkin döşenmiş fakat çiçekle dolu bir odaya aldı. Derken sade bir sabah kılığı ile bayan Odinsov göründü. İlk yaz güneşi onu her zamankinden daha genç gösteriyordu. Arkadi Bazarov'u tanıttı ve için için şaşarak arkadaşının bir sıkılganlık içine düştüğünü fark etti. Bayan Odinsov ise bir gün önceki gibi ağırbaşlıydı. Bazarov içinde bir çekingenlik duyuyor ve bundan canı sıkılıyordu. Amma da iş, eksik etekten korktum diye düşünüyordu. Gözlerini ona dikmiş bakarken tıpkı Sitnikov gibi aşırı rahat ve serbest bir tavırla kendini koltuğa bıraktı. Anna Sergeyevna Odinsov, yakışıklılığı ve kumara düşkünlüğüyle tanınmış Sergey Nikolayevich Loktev'in kızıydı. Adam Petersburg'da ve Moskova'da kimi iyi, kimi kötü 15 yıl geçirdikten sonra kumarda tümden yıkılmış ve köye çekilmek zorunda kalmıştı. Çok geçmeden öldü orada. İki kızına, biri Anna, 20 yaşında bir genç kız, öbürü Katya, 12'sinde bir çocuk, küçük bir gelir bırakarak.
Ayrım sonu.